أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Değerli kardeşlerim, her çarşamba olduğu gibi inşallah bugün de klasik dönemin önemli alim sufilerinden, tabakat sahibi ve tasavvufun her konusunda aşağı yukarı eser yazmış Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretlerinin insanı kamil olmanın, ihlasa ermenin, samimi bir Müslüman olmanın ve dolayısıyla olgun, kamil insan olmanın davranış kalıplarını bize anlatan Fütüvvet Risalesi eserimizden okumaya inşallah bugün de devam edeceğiz. Bugün göreceğimiz ilk maddemiz kardeşlere sabretmek ve onları başkalarına tercih etmemek. Dikkat ederseniz zaten her defasında böyle bir takım tavsiyeler, şöyle yapmak, böyle yapmamak gibi aslında olumlu tarafından ihlası elde etmenin yollarını öğretiyor. Aynı müellifin bir de Nefsin Ayıpları eseri var. Her zaman ifade ettiğim gibi Uyubun Nefs ve Deva'uha, Nefsin Ayıpları ve Tedavi Yöntemleri. O da tersinden bir mantıkla nefsin kusurlarını, modern dille söylersek davranış bozukluklarını bize anlatan, yani manevi benliğimizi yıkan, tahrip eden kusurları anlatan bir eser. Bu ise manevi benlik yapısını oluşturan prensipleri, yani burada olması gerekenleri bize anlatıyor. Öbür eserinde ise olmaması gerekenleri. Aslında bu iki eseri beraber okumak gerekiyor. Zaten burada bu eseri okurken tersinden de onu okumuş aslında oluyoruz. Yani oradakilerine bakıldığında da aslında buradakilerin tersi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Sufimizin bu çalışmaları gerçekten insan psikolojisine dair önemli bilgileri, bulguları bize ifade eden eserler kaleme almış. Bu eseri de öyle. Bunun için söylüyorum. Çünkü en iyi bilen bizi yaratan varlıktır. Dolayısıyla bizim dünyaya belki de ilk planda haykırmamız gereken temel düşüncemiz, doktrinimiz ne olmalı? Elimizde Allah'tan gelen son bilginin kuralları var. Yani son bilgi elimizde. Yani Müslümanların dışında, İslam'ın dışında hiçbir din, hiçbir beşeri sistem insanı bu kadar net tanıyamaz. İşte modern psikoloji uğraşıyor, psikiyatri ilmi uğraşıyor. Kendine göre insana dair bir boyutuyla olması gerekenlere dair fikirler üretmeye çalışıyor ama hedefi olmadığı için, yani ne demek hedef? Şimdi tasavvuf ilmi çerçevesinde bunları okuyoruz. İslam'ın ve onun ürettiği sistemlerin tasavvuf da dahil olmak üzere bir hedefi var. İnsanı şuradan alıp şu noktaya taşımak istiyorum. Yani insanın nasıl olması gerektiğine dair bir hedef var. Ve bu hedefe giden yolun taşlarını nasıl döşeyeceğimizi de bize öğretiyor. Yani her şey çok net, çok pozitif aslında. Hani bazen hocaların bulunduğu bir sohbet ortamında tasavvufun biraz böyle subjektif, işte mistik olduğu falan konuşulunca hocamızın biri hayır dedi, tasavvuf en pozitif ilimdir. Neden? Çünkü ne yapacağını bilir, nereye varacağını bilir, engellerin ne olduğunu tanır. Dolayısıyla yani çok net, kesin hedefleri vardır, kesin yolları vardır. Uygulamasını istediği prensipleri uyguladığınız zaman kesinlikle yol alırsınız ve hedefe ulaşırsınız. Ama iyi bir şekilde hem zahiri olarak hem de batını olarak, iç ve dış olarak eğer bu kurallara riayet ederseniz kesinlikle hedefe varırsınız. Yani bunu hocamızın yıllar önce öğrencilik yıllarımda duyduğumda çok hoşuma gitmişti hakikaten. Hakikaten öyle. Şimdi 30 yıl sonra aynı şeyi ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Okumalarım sonucunda bu prensipleri insan hayatına geçirirse hem zahiri hem batini olarak ama. İşte bizim de belki dünyanın mahrum olduğu bu manevi yapıyı gerçekten çeşitli şekillerde bizim dünyaya haykırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ellerindeki malzemeyle ürettikleri ne diyelim ürünler insana dair sonuç vermiyor. Bir ahlak sistemi yok. Yani düzgün bir ahlak sistemi olmayınca, hedefte olmayınca ürettikleri işte Milli Eğitim'de veya şurada burada üniversitede veya kanun olarak çıkarttıkları, anayasa koydukları maddelerin birçoğuna baktığınızda insanın aslında sağlığına uygun olmayan, insanın yapısına uygun olmayan, insanı tahrip eden maddeler. Yani hürriyet. Genelde dikkat ederseniz hürriyeti dinin haram kıldığı, insanı tahrip eden prensipleri serbest bırakmak olarak sanki anlamışlar. İşte Batı dünyasının Hristiyanlıktan kurtularak yani sağlamış oldukları o onların dediği aydınlanma üzerinden hürriyet aslında dinin yasaklamış olduğu insanın zararına olan şeyleri işte içki içmek, kumar oynamak, zina etmek gibi bunları meşru hale dönüştürmenin aracı olmuş özgürlük. Bu anlaşılıyor yani. Yoksa hayatın diğer alanlarında çok özgür değiller. Özgürlük alanı bırakmıyorlar. Kurallar belli. Ekonomiyle alakalı, işte vergi sistemiyle alakalı, trafik kuralıyla alakalı. Yani sistemi korumak adına çok sert kanunlar da koymuşlar. Cezalar da var. Ama bu tarafa gelince, yani bir ahlakla alakalı meselelere gelince bunları da hürriyetin konusu yapmışlar. Ve bu şekilde bizi maalesef dini düşünceyi ve dini uygulamayı da devre dışı bırakmayı becerebilmişler. Yani bu noktaya geldik. Yani bunu hepimiz zaten görüyoruz. Şimdi bize düşen işte bu prensipleri tekrar canlandırmak ve insani bir medeniyet inşa etmek. Bu kolay olmayacak. Onların da işi kolay olmadı. Onlar 3-5 asırdır zaten uğraşıyorlar. Şimdi onların dönemi yaşanıyor. İnşallah biz de bu çırpınışlarla yeni dönemi zaten yeni dönemde başlamış durumda aslında. Yani sıfırda değiliz. Belli insanlar, belli belki tam istediğimiz bir devlet yok bu anlamda ama devletlerin içerisinde bunu arzu eden, bu anlayışa sahip insanlar var. Bu insanlar çalışıyorlar. Bir şekilde bu emekler bir gün sonuç verecek. O yüzden biraz daha hızlandırmamız lazım. Yani bu prensipleri ve bu anlatmaya çalıştığımız hayat algısını, anlayışını yani birçok insana daha erken ulaştırmamız lazım. Yığınlara bunun önemini, yoksa gerçekten insanlar kalabalığa uymuş gidiyorlar. Biraz önce bir kardeşime yani buraya girerken işte sigara içiyordu. Dedim sigara sağlığa zararlı, bırakıver dedim. Herkes sigara içiyor dedi. Mesela herkesin içtiğini sanki geçerli bir mantıki önermeymiş gibi söyleyerek cevap verdi bana. Ben de herkes iyi yapmıyor, tam doğru düşünmüyor, sen boş ver onları diye öyle bir cevap verdim. Yani söylemeye çalıştığım insanların mantıkları da tam işlemiyor maalesef. Yani böyle bir uydum kalabalığa insanlar yaşıyor. Halbuki insan, Müslüman insan, Allah'a hesap vereceğini bilen bir insan mantıklı düşünmesi lazım. Kurduğu önermelerin mantıki geçerliliği olması lazım. Yani rastgele bizim felsefede safsata diyebileceğimiz işe yaramayan sözleri söylememesi lazım. Ama nefs bu. Kendini savunmak için işte o an aklına gelen bir şeyi hemencik söyleyiveriyor. Veya kendisini böyle kandırdığı için bu fikirlerle ne yapıyor? O şekilde ikna edip zaten diyor herkes ölecek diyor mesela birileri. Tamam dedim diyorum, ben de herkesin ölmeyeceğini söylemedim ki ben. Yani herkes ölecek ama ölümden sonra yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Ben ondan bahsediyorum. O herkes ölecek diyor. Ya şunu demek istiyor. Sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Dolayısıyla çok da büyük fark yok demek istiyor. Ama öyle değil. Hesap öyle olmayacak yani. Zararlı işler yapanlara hesabı sorulacak. Faydalı iş yapanlara da mükafatı verilecek. Evet. Bu girizgahtan sonra başlayalım inşallah. Demek ki kardeşlere sabretmek, bakın sabır meselesi ve onları başkalarına tercih etmemek. Yani kardeşlik hukuku söz konusu olduğunda yakınlarımızı da ne yapmamız gerekiyor? Başkalarına tercih etmemiz. Tabii ki haklı olduğu veya doğru olduğu müddetçe. Aslında bunu şunu söylemek istiyorum. Bir insanla dostluk kurmuşsanız, onunla bir geçmişiniz var, bir dostluğunuz var. Bu insana karşı bir sabır göster. Belki bazen olumsuz durumlar söz konusu olabilir. Veya başka çıkarlar söz konusu olduğunda hemen onu satma yani. Başkalarını tercih edip onu satıverme demek istiyor.
Hocam bir daha okur musunuz o kaydı?
Kardeşleri sabretmek ve onları başkalarına tercih etmemek.
Yani kardeş edinmişsin ama yeri geldiği zaman benim kardeşimdir diyerekten başkalarını önüne geçirmemek.
Evet.
Prensibi.
Yani başkalarını onun önüne geçirmemek. Şöyle yani diyelim ki bir insanı kardeş edinmişsiniz. Evet. Ama kardeş edindiğimiz insanın önüne başkalarını geçirmeyeceğiz.
Onu mu söylüyor yoksa yani onu diğer kardeşlere tercih etmemeyi mi söylüyor? O da sizin ifade bir cümlede çıkan sonuç olmuyor.
Bir devamını okuyalım bakalım şeyi var, detayı var. Orada ortaya çıkar inşallah. Fütüvvet gereklerinden biri de ihvana sabretmek, kardeşlere sabretmek, onları başkalarıyla değiştirmemektir. Yani aslında başlık tam doğru olmamış. Haklısınız şimdi, evet. Başlık başkalarını onlara tercih etmemek. Orada onlara ifadesini koymayı unutunca böyle bir karışıklık olmuştu. Allah razı olsun. Yani onları başkalarıyla değiştirmemek. Çünkü Davud Aleyhisselam Davud peygamberin oğlu Süleyman Aleyhisselam'a şöyle bir sözü var. Onu zikrediyor müellifimiz. Doğruluğunu bildiğin, bakın doğruluğunu bildiğin eski kardeşini, eskimez diyelim, yani kardeşi hukukunu gerçekleştirdiğin, beraber yediğin, içtiğin, beraber aynı evde kaldığın, aynı mahallede oturduğun, işte tarikat kardeşliği yaptığın, bunların hepsini bu minvalde söyleyebiliriz. Eski kardeşini bir yenisiyle değiştirme. Yani başkalarını onun önüne geçirme. Çünkü bunu yaparsan Allah'ın sana olan nimetini değiştirmiş olursun. Çünkü Allah sana böyle bir kardeşi vermekle ne yapmış oluyor? Bir nimet vermiş oluyor. Yani bir insanla öyle derinden dost olmak, kardeş olmak kolay bir iş değil. Bunun bir faturası var. Aynı evde yaşamışsınız, işte aynı tarikatta yol almışsınız, aynı grupta bulunmuşsunuz, bir mücadele vermişsiniz. Ya bu siyasi mücadele olabilir, ekonomik mücadele olabilir, ahlaki mücadele olabilir. Yani neyse, veya eşiniz değil mi? Mesela yani insan şimdi eşinin önüne başkalarını geçirirse ne olur? Olmaz. Yani şimdi beraber yaşadığın, birçok zorluğu beraber yüklendiğin, işte çocuklarını büyüten veya çocuklarına bakan, işte karı koca karşılıklı söylüyorum, bunun bir değeri olması lazım. Şimdi başka şeyleri, hani insanlar bazen ne yapıyorlar? İşte zenginleşince eşini değiştirmeye kalkıyor mesela şimdi. Bak, yapanlar var bunu. Yani adam belli bir eşle uzun yıllar yaşıyor, 20-30 yıl neyse. Sonra ileride belli makamlara, mevkilere geldiğinde veya işte zenginleştiğinde hemen değiştirmeye kalkıyor. Bak bu oraya girer. Ya bu çok ayıp bir şey. Bakın hayatın temelini attığın, beraber eza cefa çektiğin, yani yılların izi var hayatınızda. Siz böyle bir eşi kenara bırakıyorsunuz. Sonra o şöhretin vermiş olduğu etkiyle veya o zenginliğin vermiş olduğu prestijle birileri üzerine gelmiş belki. Sen hemen orada kayıveriyorsun. İşte tam orada aslında duruvermek ve kader şinaslık göstermek, eskiyi yeniyle demek değiştirmeyeceğiz. Çünkü eskinin bir kıymeti var. Yani o eskinin eskimez diyebileceğimiz. Aslında bu değerli kardeşlerim, yani eşya ile için bile geçerli. Hani çok kullandığınız bir ev eşyası, hatta giyim kuşamla alakalı giydiğiniz, hani böyle yıllarca kullandığınız malzemeleriniz mesela, değil mi? Atamazsınız hani. Böyle insanlar yıllarca kullandığı malzemeleri atmazlar. Çünkü onun bir hatırası var. Onun bir değeri var. Önemli şeyler bunlar. Yani insanı var eden, Şimdi aslında bunların bir çoğunu şeyini kaybettik. Hani çok kolay kullanıp çok kolay attığımız için her şey maalesef tüketim perspektifinden, açısından çok kolayca alınıyor, çok kolayca bırakılıyor, atılıyor ve değersizleşiyor. Aslında insanın giydiği, yediği veya kullandığı evi mesela, değil mi? Şimdi köye gittiğimde bizim eski evimiz yok mesela. Eski evimiz olsa farklı hatıraları canlanıyor kafanda. Her şey yenileniyor ama o eski hatıralar, değil mi? Eski odanız, işte o şeyler hatıradan gidince artık o bulunduğunuz mekanın da, o toprağın da biraz anlamını kaybediyor zihninizde. Çünkü hatıralar yok o bulunduğunuz yerde. Yani en direkt var aslında ama yani bizatihi evin kendisi kalmamış. Bizatihi işte şu kalmamış, bu kalmamış. Bu sefer yabancılaşmaya başlıyorsunuz. Yani burada bunları çoğaltabiliriz. Aslında modern medeniyetin, modern hayatın kazandırmış olduğu bu tüketim psikolojisi, tüketime dayalı hayat perspektifi gerçekten çok sağlıklı değil. Bu kolayca insanları da değiştiriyoruz. Yani mesela bir yerde bir insanla beraber yaşıyorsunuz, belli şeyleri paylaşıyorsunuz ama onu hedefinize uygun görmediğinizde veya işte kıskandığınızda buna benzer sebeplerle hemen eleyiveriyorsunuz veya terk ediyorsunuz veya başına bir sıkıntı geldiğinde savunmuyorsunuz mesela. Yani o beraber yiyip içtiğiniz, oturduğunuz, kalktığınız, bu neye dayalı? Aslında problem nerede burada? Demek ki bu tür kötü davranışları yapmamanın yolu o insanla beraberken kardeşliği derinleştirmek. Kopmaz bir hale dönüştürmek. Yani öyle bir hale gelecek ki eşler mesela öyledir bizim Anadolu'da, değil mi? Yani yıllardır beraber yaşarlar. Birbirlerinden kopunca diğerin hayatı gerçekten çok sıkıntıya girer. Yani o köyde çok sevgisini belli etmeyen o karı koca diye, yani anne babalarımız, büyüklerimiz hani böyle çok da fazla birbirlerinin sevdiklerini ifade etmezler ama birinden biri öldüğünde o zaman anlarsın. Yani görürsün gerçekten derin, belki söze gelmeyen ama derinden sevgileri var, bağlılıkları var. Bunların sevgileri ne diyelim, her yönüyle yani. Toprağı beraber kullanmışlar, evi beraber kullanmışlar, aynı odayı yıllarca kullanmışlar. Aynı eşyaları yıllarca kullanmışlar. Aynı bahçede çalışmışlar. Aynı tarlaya gitmişler. Ve uzun yıllar hiç ayrılmadan, gurbette yaşamadan, hicret etmeden beraber yaşamışlar. Tabii bu insanların gerçekten yakınlığı, dostluğu çok derinden olur. İşte modern yaşam buna da izin vermiyor hocam. Zaten evlilikler de çok uzun zaman sonra olduğu için zaten insanlar da uzun süre beraber yaşayamıyorlar. Yani 30'unda 40'ında evlenince kaç yıl kaldı geriye yani? Olsa olsa 30-40 yıl kalıyor. Ama 15'inde 20'sinde evlendiği zaman önünde bir 60 yıl, bazen 70 yıl hayat oluyor yani. Dolayısıyla bu da önemli bakın. Çok geciktiği zaman şey oluyor. Uzun süre beraber yaşama imkanınız kalmıyor. O yüzden demek ki burada bir şart var. Doğruluğunu bildiğin diyor. Yani eğer kardeşiniz yanlış yapıyorsa tabii ki onunla o noktada, yanlış noktasında bir olmayacağız. Yani ona uyarıda bulunacağız. Yani şimdi öbürü bizim mesela şöyle de düşünülebilir bu sözü söyleyince. Yani 30 yıllık bir arkadaşınız var. Araba kazası yaptı. Ama haksız. Bunu biliyorsunuz yani. Gözüyorsunuz, görüyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir insan var karşısında. O haklı. Şimdi siz de 30 yıldır ben bu insanı tanıyorum diye insan ne yapar? Hemen meyleder. Bu benim arkadaşım, dostum. Şimdi gidersem polise şahitlik yaparsam arkadaşımın aleyhine, bana küser diye ne yapıyor insanlar? Söylemiyor. Bak bu da işte doğru bir şey değil. Yani doğruluğunu bildiğin diyor. Haklı olduğunda onu savunacaksın. Yani haksız olduğunda kardeşim kusura bakma yani. Bak biliyorsun burada tamam biz seninle 30 yıllık dostuz ama ben de senin aleyhine bir şey olsun istemem. Fakat senin de bildiğin gibi burada hatalısın yani. Kaza bu olabilir. Sen de şeyine, hakkına razı olacaksın. Hatanı kabul edeceksin. Tabi o şimdi ya niye geldin benim aleyhime şahitlik yaptın falan filan diye size gönül koyabilir. Bu durumda eğer o da gerçekten dost ise bunu benden istememeli. O işin o tarafı da var. Yani eğer gerçekten dost ise, değil mi? Yani Allah katında bu işin hesabı var. Yani şöyle bir noktaya gelmek lazım. Gerçekten sonuç itibariyle bu dünyadaki dostluklar çok mühim, çok kıymetli. Ama sonuçta bunlar da bitecek. Ölüm ile bunların hepsi bittikten sonra ben Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dostumla beraber çıkmayacağım. Eşimle beraber çıkmayacağım. Çocuğumla beraber çıkmayacağım. Her nefis Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tek, fert olarak. Hatta ayet-i kerimede işte eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından, kardeşinden kaçar diyor değil mi o gün, mahşer günü. Dolayısıyla böyle birbirimizden kaçacağımız bir günde Allah'a hesap verme duygusuyla dost kardeşine yanlış yaptırmaz veya onun yanlış yapmasını beklemez. Böyle bir tavır içerisinde girmemeli. Eğer gerçekten o günün, mahşer gününün şiddetini düşünüyorsa kardeşine de sen gel doğruyu söyle. Zaten ona da gerek kalmamalı aslında. Kendisi doğruyu söyleyiverse size de gerek yok zaten. Tamam, ben haksızım. Bu konuda gerekeni yapalım. Tutanağı tutalım. Polise teslim edelim veya işte devletin yetkili yerine sen hakkını al demeli ve öbür kardeşini de zor durumda bırakmamalı. Mesela şimdi şöyle durumda bırakırsa sizi, diğer taraf sizden şahitlik yapmanızı istiyor. Siz gördünüz. Siz şimdi öbürü de yapmanızdan hoşlanmayacak. Şimdi siz yapsanız bir bela, yapmasanız iki bela. Ne yapacaksınız şimdi? Nisa suresindeki ayet-i kerimenin mucibince annenin babanın aleyhine de olsa, akrabaların aleyhine de olsa doğruyu söyleyeceksin. Başka çaresi yok. Orada artık ipler kopar. Küserse de küser. Yani senin kardeşliğin benimle Allah için değilse, hani el hubbu lillah vel buğdu lillah diyoruz değil mi? Allah için sevmek, Allah için sevmemek, buğz etmek. Dolayısıyla seninle bizim dostluğumuz Allah üzerine kurulmamışsa o zaman zaten gerçek dost değilsindir. Bu vesileyle ben de senin ne mal olduğunu öğrenmiş olurum. Dolayısıyla aslında bu tür durumlar da biraz üzücü oluyor. Çünkü dostunuzu kaybediyorsunuz. Ama şurada devreye işte nefsimiz girer de o insandan bir çıkarımız var. İşte onunla dostluğum devam etsin. Çünkü ben onunla işte şu çıkarı elde edebilirim. Ondan para isteyebilirim. Ondan iş isteyebilirim. Ondan aş isteyebilirim. Yani bir takım menfaatlerim söz konusu olur. Bundan dolayı da ben doğruyu söylemeyeyim deyiverirse insan hakikaten çok sıkıntılı bir durum. O yüzden kimseyi de böyle yalan konuşmaya mecbur etmemeliyiz. Kardeşim doğruyu söyle. Zaten senin doğruyu söylemene de gerek yok. Ben zaten doğruyu söylerim dedim mi iş zaten bitmiş oluyor. İşte o yüzden insanın sıdk makamında olması, yani sıdkın bir makam olarak ne demek istiyorum makam olarak, yani bir karakter olarak kişiye yerleşmiş olması çok önemli. Hani biliyorsunuz haller geçicidir. İnsana bazen haller gelir şöyle veya böyle ama onlar geçici olduğu için çok kıymet ifade etmezler. Fakat bir şeyin kıymet ifade etmesi için sizde ne olması lazım? Makam haline dönüşmesi lazım. Yani bir tutum, bir karakter haline dönüşmesi gerekiyor ki hiçbir durum, şart, güç ve kuvvet sizi bu durumdan alıkoyamaz. Siz her daim o şekilde hareket etmeye kendinizi mecbur hissedersiniz. Çünkü karakteriniz olmuş. O şekilde karakter haline dönüşmeli. Yani olması gereken ahlaki huyları kendimizde bir makam haline, yani kalıcı bir karakter haline dönüştürmeliyiz ve hiç kimse ona müdahale edememeli. Çünkü diyor eğer bunu yaparsan, yani doğruluktan sapmaması kaydıyla dostunuzu öne geçirmez de onu geriye iterseniz, yani bir gerekçe yok bak, hiçbir gerekçe yok. Gerekçe olduğunda söylediğimiz gibi onun aleyhine bir durum oluşmasına zemin hazırlayabilirsin. Şahitlik yapabilirsin çünkü haksız, yanlış. Ama hiçbir durum yok. Yani eğer diyor siz başka biriyle onu değiştirir. Niye başka biriyle değiştiririz değerli kardeşlerim? O da yine çıkar menfaat ilişkisidir. Yani diğer insandan yeni bir menfaatiniz söz konusu olmuştur. Mesela şöyle düşünün. Bir patronun işçisi var. Yıllardır ona işçilik yapıyor. Oradan parasını kazanıyor. Ama şimdi yeni bir iş bulup gidebilir mi? Gidebilir. Mesela bu durumda iki türlü düşünmek lazım. Birincisi yeterli para vermiyorsa, yeterli maişetini temin edecek para vermiyorsa o kişinin gitme hakkı söz konusu olması lazım değil mi? Niye? Çünkü çalışıyorum ama geçinemiyorum yani. Sen de bu durumu gördüğün halde benim maaşıma zam yapmıyorsun. Ben sürünüyorum. Ben şimdi yeni bir patron, yeni bir iş bulduğumda daha iyi bir maaşla kusura bakma yani gitmek istiyorum derim. Ama hayır ben sana aynı parayı veriyorum derse tamam o zaman gitmeme gerek kalmaz. Çünkü aynı parayı o da veriyorsa onu yenisine değiştirmemem lazım. Yani birazcık hafif daha fazla verdi diye hemen öbür tarafa kaçmanın bir anlamı yok. Çünkü yıllardır bu insan sizin zor zamanınızda, zor şartlarınızda size iş vermiş. Belki de iflasın eşiğindeyken bile size iş vermeye devam etmiş. Ekonomik kriz olduğu dönemlerde. O halde siz de biraz kıymet bilmelisiniz. Öyle ufak bir menfaate yani hemen kaçmamalısınız. Çünkü siz gittiğiniz zaman sizin yerinizi dolduracak biri orada olmayabilir ve patronun işi sıkıntıya girebilir. Ama maişetinizi temin edemiyorsanız, yeterli maaşı verebilecekken veremiyorsa o zaman yani kusura bakmayın hakikaten sıkıntı çekiyorum sizi bırakmak istemem ama yani maişetimde sıkıntı içerisinde deyip ondan müsaade alabiliriz. Yani burada neyi düşünüyoruz? Çünkü ailemizin geçimi meselesi var. Bakın her defasında değerli kardeşlerim tercih etme yoluna gittiğimizde yani bir sebep, geçerli bir mantıki, geçerli sebebin olması lazım. Yani tercihlerimizi yaparken, kararlarımızı verirken bir geçerli mazeret olması lazım. Yoksa aklımıza estiği gibi hemen karar vermemeliyiz. Yoksa hem kendimize zararımız olur hem de diğer insanlara zararımız olur. Çünkü diyor bunu yaparsan Allah'ın sana olan nimetini değiştirmiş olursun. Allah sana bir kardeş nimeti vermiş, onunla dostluk nimeti vermiş. Sen bunu değiştirmiş oluyorsun. Yani bundan dolayı da genelde böyle dostluklarına dikkat etmeyen insanlara insanlar güvenmezler. O zaman kimse senin dostluğuna güvenmez. Yeni dost edindiğin insan da güvenmeyebilir. Der ki bu diğerini bıraktığına göre beni de bırakır. Dolayısıyla güvensiz bir ortama düşmüş olursun. İnsanların size güvenmediği bir ortamda da yaşamanız, sağlıklı bir yaşam sürmeniz, dost edinmeniz, sevilmeniz, sayılmanız mümkün olmaz. Dolayısıyla insanın sevilmek istiyorsa, sayılmak istiyorsa, yani toplum içerisinde bir yerinin olmasını istiyorsa bu tür davranış kalıplarına dikkat etmeli. Doğru davranmaya, samimi davranmaya özen göstermeli. Zaman zaman tabii ufak hatalar olur. Onlar o kadar önemli değil. Önemli olan istikametimizin yani genel alanımızın, gidişatımızın doğru olmasıdır. Zaman zaman ufak tefek hatalar olabilir. Onları zaten Cenab-ı Hak affedeceğini ifade ediyor. Cenab-ı Hak affedeceğine göre biz de ne yapmamız lazım? Onları affederek o kardeşimizi de sıkıntıya sokmamalıyız. Çünkü affetmediğiniz zaman ne oluyor? Düşmanlıklar devam ediyor. Takıntılar devam ediyor ve huzursuzluklar devam ediyor. Dolayısıyla ufak tefek hatalar için kardeşlerimizi de küsmenin ve onlara ne diyelim tepkide bulunmanın çok fazla bir anlamı yok. Yapabileceğim bir şey varsa düzeltmek için söylersiniz, konuşursunuz. Kardeşim yapacağım bir şey var mı? Yardımcı olabileceğim bir mesele var mı? Yani bu hatayı yaptıran etken nedir? Mesela onu ortadan kaldırabilir miyiz? Önce o etkeni öğrenmek ve o kardeşimize o etkenin ortadan kalkması için yardımcı olmak. Belki tek başına kendisi kaldıramıyor. Yani bir defasında bir hakime sordular. Emekli olmuş bir hakimdi herhalde bildiğim kadarıyla. Hayatta karar verip de yani zorlandığınız, karar vermekte zorlandığınız ne oldu diye sordular. Dedi ki bir gün ısınmaya odun bulamadığı için komşusunun bahçesinden odun çalan birini bana getirdiler. Nöbetçi hakim olarak bulunduğum bir zaman diliminde çok zorlandım diyor. Yani adam şunu söylüyor. Ben istedim, vermedi. Çoluk çocuğum da soğuktan donacaktı, üşüyecekti. Ben de gittim çaldım. Şimdi buna diyor hırsızlık kanunu uygulamak mı lazım yoksa ne yapacağız? Çok zorlandım diyor. Çünkü bir tarafta hırsızlık var, doğru. Ama diğer tarafta da bir zaruret var. Şimdi asıl hikaye bu adamın ihtiyacını niye gidermediniz? Komşu olarak niye gidermedin? Niye bir kucak niye odun vermedin yani? Bak adam istemiş. Ha, istemeden çalarsa dersin ki niye istemedin kardeşim? Yani ama istemişse bir de yoksa yok olduğunu görüyorsun. Ya kendin vereceksin veya da bu adama odun bulacağı yolu göstereceksin. Gel kardeşim bak şurada orman dolu. Hadi gidelim. Hani ormanlar kesilmez de ormanda bir sürü odun bulursun ya. Şöyle geçsen tarlaları köylerde yani bir sürü odun bulursun. Her tarafta ufak tefek bulunur. Onlar da insanın ihtiyacını giderir. Yol göstermek lazım. İşte demek ki insanların ihtiyacını gidermediğimizde onlar da başka yollara başvurdukları için bu şekilde hatalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını görmek, onlara uygun cevaplar üretmek medeniyetin gereklerindendir. Yani devlet niye kurulur, medeniyet niye kurulur? İhtiyaçları gidermek için kurulur, değil mi? İhtiyaçları gideremeyen devlet ne işe yarar? O yüzden devletin insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında azami dikkat etmesi lazım ve çeşitli yollar bularak insanların düzgün bir şekilde yaşamalarını temin etmesi lazım. İsrafı önlemesi lazım. İşte harcanacak yerleri iyi belirlemesi gerekiyor. Yani dikkatli olması lazım hocam. Her devletin, her vatandaşının aslında çok bilinçli olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Biz aslında her Müslüman bireyi adam gibi yetiştirsek onların hepsi şuurlu bir vatandaş olacaktır. Şuurlu, bilinçli bir vatandaş. Mesela işte çalıştığınız binaya giriyorsunuz. Ben bazen işte fakülteme girdiğimde şöyle bakıyorum, dolaşırken bir sürü lamba açık duruyor mesela. Yakılmış. İşte tuvalete giderken affedersiniz oradaki giriş lambasını biri yakmış. Ama çıkarken kapatmamış, gitmiş. Veya sabah yerin biraz karanlıkken yani salonun lambasını yakmış. Sonra unutulmuş. Geçerken bunları kapatman lazım. İlla her zaman görevli gelip yani zaman bulamayabilir veya onlar da gafil davranıyor. Gezip dolaşmıyorlar mesela. Oturuyor. İşim bitti diyor. Kenarda oturuyor. Kardeşim bir binayı bir dolaş. Bak burada boş yana elektrik var mı? Yanlış gidişat var mı diye. Bakın herkes hem rızkını helalleştirmek için, kazandığı rızkın helal olması için, hem de israfı önlemek ve aktif bir vatandaş olmak ve dolayısıyla Allah'a aktif bir kul olmak için. Çünkü oradan geçerken eğer o lamba açık, sen gördüğün halde söndürmüyorsan sen de sorumlusun. Gördün çünkü. Yani dolayısıyla insanlar hem bir taraftan şikayette bulunuyorlar ama bir taraftan da aktif çalışmıyorlar hocam. Aktif vatandaş olmuyorlar. Hataları, kusurları söylemiyorlar. Yani ben mi düzelteceğim bu işi diyor, geçip gidiyor. Halbuki herkes bulunduğu yerde bir düzeltme faaliyeti yapsa birçok iş kendiliğinden düzelir. Evet. İşte bu prensipler de değerli kardeşlerim aslında bize neyi anlatıyor? Aktif insan olmayı, yani bilinçli insan olmayı, her anında, her durumunda, evinde, iş yerinde, dışarıda bir şeylere müdahale eden, bir şeyleri düzeltmeye çalışan insan olmalıyız. Uyarıcı faaliyet yapmalıyız. Uyarmalıyız, güzelce anlatmalıyız. Dinler dinlemez o ayrı bir hikaye ama biz o vazifeyi yaparsak zaman içerisinde bu, bakın büyükleri eskiden çok etkiliydi. Değil mi? Köylerde yani yaşam yerlerinde büyüklerimiz çok etkiliydi. Bir büyük geçerken öyle herkes yanında sigara içemezdi mesela, değil mi? İçse bile gizlerdi. Veya kötülük yapamazdı. Giyim kuşama dikkat ederdi. Ama şimdi bunların hepsi kalktı. Şehirde kalabalık. Büyük kim, küçük kim, kim kimin nesi? Hiç kimsenin birbirinden haberi yok. Ve herkes rahatça kötülüğü yapabiliyor. Çünkü tanıdığı bir amcası yok. Tanıdığı bir teyzesi yok. Onu görecek yani. Dolayısıyla bir amca geçiyor buradan ama beni tanımıyor. Bana ne diyecek? Babama söyleyecek hali yok. Babamı tanımıyor. Yani bir mahalle baskısı artık yok. O yüzden bu şehirleri böyle kurmak da doğru olmadı. Yani fabrikaları, iş yerlerini çok dağınık kurmak gerekiyordu çeşitli yerlere ve küçük küçük mahallelerin kalması lazımdı. Bu kadar kalabalık yerlerde insanları kontrol etmek, onların ahlaki düzenlerini kurmak mümkün değil. Çünkü bağ yok ki. Hepsini polis mi yapacak yani? Önceden köydeki amca yetiyordu işte. Dedemiz yetiyordu, babaannemiz yetiyordu, anneannemiz yetiyordu. Onların varlığı kötülüğün engellenmesi için yetiyordu. Bir sıkıntı olduğunda onların bir sözü geçerli oluyordu. Ve insanlar büyük sözü dinleyerek yol alıyorlardı. Şimdi yani şimdi öğrenciler geçen konuşurken hocam anne babamla arkadaş gibiyiz diyor. Şimdi arkadaş gibi olma hocam. Anne babayla arkadaş olma meselesi var şimdi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ne diyorsunuz bu konuya? Yani ya anne babayla arkadaş olur mu? Yani anne baba bir tane yani. Senin bir tane babama bir tane annen var. arkadaşın onlarca, yüzlerce olur. Ama babayı da anneyi de arkadaş gibi yaptın mı ne kıymeti kaldı o zaman? Babanın otoritesinin, annenin otoritesinin yani bir kıymeti kaldı mı şimdi? Çocuklar böyle istiyor şimdi. Babam da annem de bana arkadaş olsun. Benim fazla işlerime karışmasın. Ben de rahatça yoluma devam edeyim. Peki otorite ne olacak? Yaptığın yanlışları sana kim söyleyecek? Bir de şimdi modayı çıkarttılar. Hocam yeni pedagojik eğitim tarzıyla bunlar da çok tehlikeli. Yani ben şu anda üretilen eğitim psikolojisi, işte pedagojik formasyon diye öğretilen şeylerin de birçoğunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü sistemsizliği bize sistem olarak aktarıyor. Arkadaş olacaksın, işte anlamaya çalışacaksın. Ya bu anlamaya çalışacağız, doğru. Yeri gelince arkadaş da olacağız ama zaten 15 yaşından sonra bizim büyüklerimiz söylüyor. İşte arkadaş gibi olmaya çalış diyor. O ana kadar biraz tabii babalık yap, annelik yap ama ondan sonra artık ergenlik dönemine girmiş. Ondan sonra biraz daha böyle nasihat eden şey gibi ol. Tamam güzel ama yerine gelince babanın anne otoritesinin olması lazım. Bu hep devam etmesi lazım aslında. Çünkü benim babam, annem bana göre biraz daha büyümüş oluyor. Fakat tabii burada şu sorun var. Hangi anne baba, hangi büyük? İşin o tarafı da var. Yani kendini bir yetişkin insan, yaşı büyük olan insan kendini geliştirmemişse tamam tecrübesiyle yine faydalıdır ama o da kendini geliştirmesi lazım. Ama büyümemişse, yaşları büyük ama kendini hala çocuk olan bir sürü büyük var. Doğru mu hocam? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Yaşları büyük ama kendini hala çocuk gibi gelişmemiş. Yani bu da bir sıkıntı. O yüzden annenin babanın büyüklerinin de kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi, zaman içerisinde fonksiyonlarını güzel bir şekilde yerine getirmek için güçlenmeleri lazım. Fikir bakımından, düşünce bakımından, tecrübe bakımından zaten tecrübeleri oluyor. Yani böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani büyükler var ama büyük gibi davranmıyor. Küçükler var, küçük gibi davranmıyor. Bu sefer şimdi iş karışıyor yani. Kim büyük, kim küçük, kim kimi eğitiyor, kim kime müdahale ediyor belli değil. O zaman işte ekranlara mahkum olmuş çocuklarla karşı karşıyayız. Bu çocuklar nasıl adam olacak? Nasıl dizayn edilecek? Nasıl düzene girecek? Nasıl namaz kılacak? Nasıl bizim o dinimizin, peygamberimizin çizmiş olduğu o yolda yürüyecekler? Yani bu da ayrı bir problem. Evet, bir düşmanı dahi az görme, bir bin dostu da çok görme. Çok güzel bir özetlemiş. Bir düşmanı dahi az görme, düşmandır. Hinliğini, hainliğini yapar, tedbirini al. Düşmanı sakın zayıf görme, küçük görme. Ama bin dostu da çok görme. Dostum çok, bunların hakkını nasıl vereceğim? İşte bunları nasıl ikram edeceğim? Hakikaten öyle oluyor. Dostlar fazlaştıkça onların da hakkını vermek de zor. Aramak, etmek, yani işte gitmek, gelmek kolay değil hakikaten. Ama çok görme, bir şekilde onlarla irtibatı sağlayıp dostluğun gereği olan davranışları göster. Onların çok olmasının sana bir zararı yok, faydası var. Ama düşmanın az da olsa onu da az görme. O yapacağı düşmanlığı aradan sıvışıp yapar, fark etmeden seni tahrip eder. Bu sefer zarar görmüş olursun. Evet, Arapçası şöyle, yine okuyayım şey anlamı teberrüken. Es-sabru alel ihvani, kardeşlere sabretmek. Ve terkül istibdal bihim, ve onları başkalarıyla istibdal, değiştirmeyi terk etmek. Fe innehu ruviye enne Davuden ennebiyye aleyhisselam, Davud peygamberden şöyle bir rivayet gelmiş. Kale libnihi Süleyman aleyhisselam, oğlu Süleyman aleyhisselama şöyle ifade etmiş. La testebdilenne bi ehin leke kadimun ehen müstefaden mestekame leke minhu haletun. Bir kardeşi, eski bir kardeşi müstefaden, yani dostluğu uzun süre seninle beraber sürmüş olan eski bir kardeşini başka biriyle değiştirme. Mestekame leke minhu haletun. Onun hali, yani o doğruluğu, dürüstlüğü devam ettiği sürece, istikameti, yani devam ettiği, istikameti doğru yolda olması bir hal olarak devam ettiği müddetçe onunla, onu bir başka biriyle değiştirme. Burada şartı, istikamet şartını koymuş oldu. Bu önemli. İstikamette kaldığı sürece onunla onu başkasını tercih etmem. Onu tercih ederim. Ama o istikametten ayrılırsa o zaman yapılacak bir şey yok. Fe inneke in faalte zalike, eğer sen bunu yaparsan tegayyerte ni'amallahi teala aleyke, Allah'ın nimetlerini, sana olan nimetlerini değiştirmiş olursun. Ve la teskil aduven vahiden ve la testekthir elfe sadikin. Bir düşmanı çok az, kalil, az görme. Bin dostu da, arkadaşı da, sadik arkadaşı da çok görme. Evet. İkinci maddemize inşallah, ikinciyle zaten bitireceğiz. O da şöyle, Allah'ın kendisi için düzenlediği hükme sabretmek. Yani Allah senin için hangi hükmü düzenlemişse, niye hüküm vermişse ona sabret. Çünkü nefs bazen Allah'ın vermiş olduğu, başına gelen o hükme rıza göstermeyebilir. Hoşuna gitmez. Çünkü nefs ne istiyor? Uzun yaşayayım, annem de uzun yaşasın, babam da uzun yaşasın, işte yakınlarım ölmesin, ondan sonra malım zayi olmasın, sürekli alışverişimde karlı olayım, ondan sonra işte zararım hiç olmasın, hep bana olsun. Öyle ister yani. Ama böyle bir dünya var mı? Yok. Böyle olmalı mı? Böyle de olmamalı zaten. Çünkü bazen sen kaybederken başkası kazanıyor. Yani öyle oluyor. Mesela diyelim ki siz bir yere görev olarak geleceksiniz. Siz gelemiyorsunuz. Siz gelemeyince oraya başka biri geliyor. Yani ona nimet oluyor. Cenab-ı Hak ona nasip ediyor. Öyle diyelim. Tabii hinlik, hainlik, torpil yoksa. Onlar tabii hakkımız yenmişse o başka bir durum söz konusu olur. Ama orada da Cenab-ı Hakk'ın sizin için bir lütuf vardır. Belki de orayı sizin için uygun görmüyor. Yani evet, sana bir haksızlık yapılmış olabilir. Ama Cenab-ı Hak uygun görmediği. Şöyle bir nokta var değerli kardeşlerim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hem de düşünceleriniz varsa onları da öğrenmek isterim. Yani anlamak için. Şimdi başımıza her gelen şey şer yoluyla bile gelse, yani haksızlık bile yapılsa, sonuç itibariyle Allah'ın izniyle oluyor. Değil mi hocam? Yani Allah izin vermeden hiçbir şey olmuyor. Aleyhimize de olsa aslında ona Allah izin vermiş oluyor. Şu an Gazze'deki bombaların atılmasından sonuçta Allah izin veriyor mu? Veriyor. Ama tabii izin veriyor da hoş görmüyor, doğru görmüyor. Fakat izin veriyor. Niye izin veriyor? Hani biraz hikmet açısından düşündüğümüzde büyüklerimizin sözlerine de bakarsak, evet, o bombalar oraya yağıyorsa Müslümanlar çalışmadığı için, o bombaları engelleyecek sistemi kurmadıkları için veya o düşmanı korkutacak güce sahip olmadıkları için Cenab-ı Hak diyor ki, bak gücünüz yok. Çalışmadınız. Yeterli gayrette bulunmadınız. Hem siyasi olarak dünya çapında bir güç oluşturmadınız. Ekonomik anlamda bir güç oluşturmadınız. Eğitim anlamında güç oluşturmadınız. Bak, eğitiminiz de başkaları kullanıyor, siyasetiniz de başkaları kullanıyor, ekonominiz de başkaları kullanıyor, doğal zenginliğiniz de başkaları kullanıyor. Hepsini başkaları kullanıyor. Bizim burada yazdığımız makaleleri işte Amerikalılar kullanıyor mesela. İngilizce yazdırıyorlar, orada kullanılıyor. Yani niye bu duruma düştük biz? İşte bunu anlayın, o zaman hamle yapın, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, eğitim anlamında kendinize göre bir dünya kurun. Ben artık son zamanlar hep bunu söylemeye çalışıyorum. Yani biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi özel sohbetimizde dünyaya entegre olma meselesinin artık ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani benim dünyaya, bu sisteme ne yediği belirsiz, kimin kurduğu, ne yaptığı, hangi amaçla kurulduğu belli olmayan bu işte global seküler sisteme artık ben hayır diyorum. Yani bu sisteme entegre olmak istemiyorum. Çünkü bu sisteme entegre olmak demek Allah'ın kanunlarına, kurallarına ters davranmak demektir. Çünkü bu sistemin nihai anlamda hedefi Allah değil. Allah'ın şeriatını kurmak hiç değil. Dolayısıyla Allah'ı hedeflemeyen, ahireti düşünmeyen ve dünyada da Allah'ın devletini kurmayan, bununla, hatta buna karşı olan, bakın şu anda yeryüzünde dünyadaki laiklik sistemiyle bize neyi öğretmeye çalışıyorlar? Dininizi devlete karıştırmayın. Bak dün bir öğrencim, tabii İlahiyat Fakültesi değil, yanlış anlamayın. Yani hocam siz şeriatı savunuyorsunuz, ben bunu kabul etmiyorum şeklinde bir görüş söyledi. Neyse dedim, sen bunun için özel bir gel, bunu bir konuşalım. Yani Müslümansan bu sözün dedim çok tehlikeli bir söz. Yani o şöyle düşünüyor, bakın çok masum. Bu fikri yaydılar çünkü. Diyor ki bir tane de diyor gayrimüslim varsa, hani Müslüman olmayan biri varsa, yani Müslüman olmayan birilerinin olduğu bir dünyada diyor İslam'ı nasıl uygulayacağız diyor hani devlet olarak. Ben diyorum ki devlet Müslümana uygulasın İslam'ı. Müslüman olmayan uygulamasın. Tabii çocuk şöyle anlıyor. İşte İslam'ı uygularsak herkese uygulayacağız. Müslüman olmayana da. Osmanlı böyle mi yaptı? Hayır. Gayrimüslime İslam hukukunu uygulamadı. Onların kendi hukuku var veya ortak alanı belirlersin. O ayrı bir hikaye. Onu hukukçular çalışır. Ama Müslümana İslam'ı uygula diyorum ben yani. Müslüman olmayana demiyorum. İşte Rumlar, Ermeniler kendi mahallesinde içkisini içiyor değil mi hocam şeyde? Osmanlı döneminde yani kendi mahallesinde. Ama ne vardı? Osman Müslüman mahallesine sokmayacak. Müslüman mahallesine satmayacak. Müslümana satmayacak bakın. Bunların hepsi anlaşmalarda ne diyelim tüzükte hepsi yazıyordu. Yani başkaları eğer bizim gibi düşünmüyorsa istedikleri gibi yaşasınlar. Zina mı etmek istiyor? Yani kendi mahallesinde, kendi köşesinde ne yaparsa yapsın. Yani bunu tabii sistemini ayarlamak lazım. Ama Müslümanların bulunduğu mahallede zinayı yaygınlaştırmak, içkiyi yaygınlaştırmak. Yani bu ne oluyor? Müslüman insanların verdiği sözde zina etmemek, kumar oynamamak, içki içmemek yok mu? Söz veriyor değil mi insan? Sonra diyorsun ki bu insana sen bunları yap veya işte yapmasına zemin hazırlıyorsun. Bakın Müslümanı tahrip ediyorsun. Müslümana İslam'ı yaşama izni vermiyorsun. Mirasını İslam'a göre paylaşmasını sağlamıyorsun. Zekatını ona göre almıyorsun. Nikahını yapmaya izin vermiyorsun. Seküler laik diyorsun. Biz kendimize göre bir dünya kuracağız. Siz caminizde, kendi içinizde yapın. Ama bu olmuyor ki. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı dünya tarihinde, peygamberler tarihine bakıldığında Kur'an-ı Kerim bize peygamberler tarihini anlatıyor değil mi? O peygamberler o zaman niye firavunlarla mücadele ettiler? Madem ki müminler, peygamberlere iman etmiş müminler, kendi başlarına, kendi ibadet hanelerinde sistem kurmadan, devlet kurmadan, medeniyet kurmadan, kendi başlarına Allah'ın dinini yaşamak gibi eğer öyle bir fikir olsaydı peygamberlerimizde, o zaman mücadele etmezlerdi. Derlerdi ki Müslümanlar siz şöyle işinizi görün bunlar ne yaparsa yapsın. Bunların sistemine karışmayın derlerdi. Ama öyle yapmadılar. Küfür ile şirk ile mücadele ettiler. Onların zayıflaması için çalıştılar. Çünkü biliyorlar ki eğer küfrü, şirki yani Allah'a ortak koşan sistemi, Allah'a inkar eden sistemi büyütürseniz dünyaya hakim olur bugün olduğu gibi. O zaman Müslümanlar nasıl İslam'ı yaşayacak? Tabi burada şu anlaşılıyor, şu var. Yani Müslümanlar güçlendikçe öbür taraf zayıflayacak. O zaman diyor ki Müslümanlara sen zayıfla, sen zayıf kal, git caminde namazını kıl, Ramazan'da orucunu tut, gerisine karışma diyor. Yok karışırız. Yani gerisi de bizi ilgilendiriyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu bize o işlerle uğraşmamızı söylüyor mu? Söylüyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim biz dünya devleti kurmaya aday olmamız lazım. Son cümle olarak bunu söyleyeyim bu çerçevede. O yüzden işte entegrasyon probleminden kurtuluruz hocam. Yani dünyaya entegre değil, dünya bize entegre olur o zaman. Bu güçle alakalı bir durum zannediyorum. Yani güçlendikçe insanlar ve devletler güçlü olana meylediyorlar. İnsan tabiatında var bu. Güçlü olandan menfaat daha çok geldiği için oraya doğru insanlar meylediyor. O zaman tek yol hak ve doğru olmamız değil, aynı zamanda güçlü olmak ve gücümüzü artırmak. Evet.